Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.
İyi akşamlar. Engelsiz Erişim Radyo'ya hoş geldiniz. Yelpazeyi açıyoruz. Bu akşam neler olacak yelpazede? Evet, gecenin esas konusu, esas programı aslında arp. 2500 yıllık bir enstrümanı tanıtacağız sizlere. Ve bu enstrümanın ustalarını ve bu enstrüman için beste yapan ustaları tanıtacağız, icracıları tanıtacağız. Bu arada tabii onun öncesinde farklı müziklerimiz olacak. Yine kitap köşemiz olacak. Ayrıca enstrümanlarımızı elimize alıp canlı müzik de yapacağız sizler için. Engelsiz Erişim Radyo'ya hoş geldiniz. Thank you. Svensson'un meşhur romansı arka planda devam ederken biz de biraz konuşmak istiyoruz. Efendim, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 98. yılını idrak ettik. 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır diyoruz. Bize böyle öğretildi okullarda, hep konuşmalarımız, söylevler bu şekildeydi. Umarız bu şekilde de olur. Şimdiye kadar geldik ama Cumhuriyetimizin o kendi kuruluş heyecanı içerisinde yaşatılması bizim için önemli. Bunu da burada vurgulamak istiyoruz. Yani o anki o coşku, o devrim, adeta ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak gibi bir misyonla başlayan, o heyecanla başlayan çalışmaların aynı hızla, aynı heyecanla, coşkuyla devam etmesini diliyoruz. Kerim, sen bir şeyler söylemek ister misin?
Ben de bütün dinleyenlerimize iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Ve bu millet ayakta kaldığı müddetçe Cumhuriyetimiz asla zarar görmeyecek. Buna inanıyorum. Bugün güzel bir yazı okudum. Umutla ilgili. Son 20 yılda umudumuzu sürekli diri tutuyoruz ve besliyoruz. Ve güzel günler göreceğimize inanıyorum.
Evet, şimdi senin seçtiğin bir parça var sırada Kerim. Onu dinleyelim. Anonsunu sen yap.
Tamam.
Dilersen.
Gitarist Villa Dangos, Joaquim Rodrigo'nun bir gitar sonatının Allegro isimli bölümünü çalıyor.
Evet sevgili dinleyenler, gitardan sonra bir tane de mandolin gelecek. Kerim gitar çaldırırsa ben de bir mandolin parçası seçtim. Çok değerli mandolincimiz Bülent Yazıcı'dan. Bülent Yazıcı'yı aslında biz de yeni keşfettik. Ülkemizin bence en başarılı mandolin ustalarından birisi. Belki de başkaları var mıdır bilmiyorum ama benim tanıdığım olarak şu an tek. Çok güzel kayıtlar gerçekleştirmiş. Kendi düzenlemesiyle ve üst üste yaptığı kayıtlarla mandolinlerin hepsini kendisi çalıyor. Şimdi onu bir bölüm dinleyeceğiz. Orada dinleyeceğimiz eser meşhur Godfather filminin müziğini bir suite halinde seslendirmiş. Buradan Apollonio aşk temasını dinliyoruz. Mandolin kayıtları Bülent Yazıcı'ya ait. Bülent Yazıcı'yı biz de çok yeni tanıdık. Bundan sonra mutlaka izlemeye devam edeceğimiz değerli bir sanatçımız. YouTube kanalı var. Tavsiye ederim kanalına abone olmanızı. Bülent Yazıcı kanalı. İleride belki onunla ilgili mutlaka, belki demeyeyim, bir program yapmayı düşünüyorum. Bülent Yazıcı aslında bir tıp uzmanı. Nükleer tıp alanında çalışıyor ama müziğe karşı olan sevgisi onu çok çok hoş, bence güzel çalışmalara götürmüş, ulaştırmış. Şimdi sırada çok da fazla yine bilmediğimiz bir isim var. Bilmiyorum, söylersem, söylediğimde sizler hatırlayacak mısınız? Yasemin Esmergül. Yasemin İsmergül kimdir? Kendisi aslında bir film, hem tiyatro ve film sanatçısı, yani film çeviriyor, artist. Aynı zamanda da çok güzel şarkı söylüyor. Bence, bilemiyorum, filmlerini izlemedik ama şarkıcılığının daha üstün olabileceğini düşünüyorum. Sizler de biraz sonra dinlediğinizde aynı kanaate varabilirsiniz. Yasemin Esmergül 2010'lu yıllarda vefat etmiş. Oldukça da uzun bir hayatı olmuş. Afrika kökenli bir insan. Ama zaten sesini duyduğunuz zaman anlayacaksınız. O kadar tok bir sesi var ki. Tam bir alto. Yani bir Afrikalı. Afro-Afrikan deniyor. O yani öyle bir, o insanların sesleri zaten böyle oluyor. Onu da söylemiş olayım, biraz ifade edemedim ama şimdi kendi seslendirdiği bir film müziğini dinliyoruz. Yalnızlar Rıhtımı.
Martılar çığlık çığlığa her akşam, bir büyük rüzgar dağıtır şarkılarımı, içim boş, gemiler boş, nereye baksam ölüm gibi susar. Yalnızlar rıhtımı, yalnızım, yalnızlık tutuyor kan gibi. Bu korku, yalnızlık korkusu gözlerimdeki. Bir sabah yapayalnız öleceğim belki, ardından ağlayacak yalnızlar rıhtımı.
Yasemin Esmergül'ü dinledik. Şimdi enstrümanlarımızı elimize alıyoruz sevgili dinleyenler ve bizi dinliyormuş sevgili Uğur Özhabeş. Kendisine buradan bir selam yollayalım, selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Ve onun için biz bir parça seslendirmek istiyoruz bu akşam. Şimdi bu şarkıyı ilk defa çalacağız bu programda. Aslında hiç bir yerde de çalmadık, yeni çalıştığımız bir şarkı. Çok yeni bestelenmiş bir şarkı değil aslında ama parçanın bizim tarafımızdan fark edilmesi Ayten Alpman'ın 2015 veya biraz öncesinde yaptığı son albümü. Çok o böyle yaşlı ama duygusal sesiyle yaptığı o inanılmaz albümde seslendirdiği bir şarkı. Size onu takdim etmek istiyoruz. Ha, parçanın ismini de söyleyelim. Yaz Yağmuru.
Seneler geçti senden sonra, ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri, belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan, her gün ağladım durmadan, şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime bir küçük aşk. Yeter benim hasretime, sen de benim. Yağmur bol, damla damla, yağ gölbe. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime bir küçük aşk. Yeter benim hasretime, sen de benim. Yağmurum ol, damla damla, yağ gölüme. Seneler geçti senden sonra, ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri, belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan, ağladım hiç durmadan, şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime bir küçük aşk. Yeter benim hasretime, sen de benim. Yağmurum ol, damla damla, yağ gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime bir küçük aşk. Yeter benim hasretime, sen de benim. Yağmurum ol, damla damla, gir gönlüme.
Parlayan Yıldızlar.
Thank you.
2500 yıllık bir enstrüman, arp. Harp diyenler de oluyor. Hani öyle de ifade edilebiliyor. Ama biz bunu Türkçe'de arp olarak biliyoruz. Arp, milattan önce 500 yıllarında Mısır'da, aşağı yukarı evet, 2500 sene önce Mısır'da doğmuş bir enstrüman, öyle kabul ediliyor. Böyle kaplumbağa kabuklarından, kaplumbağanın sırtındaki kabuktan bir enstrüman gövdesi ve üzerine gerilmiş teller. Ama tabii ki hani bugünkü arpın sadece çok minyatür ve çok ilkel bir versiyonundan ya da öncüsünden, prototipinden bahsedebiliriz o zaman. Az sayıda tel, çok fazla gerilememiş teller. Daha sonraki dönemde yüzyıllar geçtikçe, işte ilk mesela 1500 sene sonra 10. yüzyılda mesela farklı bir arp var. Bu arada lir de var. Lir'den de sen bahset Kerim. Yunanlıların bir çalgısı. O da arpın
tabii arpın babası sayılan enstrümanlardan biri aslında ve tabii senin de söylediğin gibi arp sürekli de bütün enstrümanlar gibi aslında sürekli geliştirilmiş. Halen de belki üzerinde çalışılıyor ama işte 1700'lerde, 1800'lerde hep değişik versiyonları yapılmış, pedallar eklenmiş, pedal sayısı arttırılmış.
Şöyle şu anki geldiği noktayı söyleyeyim. 47 telli bir enstrüman. Her tel 3 tane ses çıkartabiliyor. Çünkü 7 tane pedal var. Mesela do pedalı, re pedalı, mi pedalı olmak üzere. Yani 7 tane nota var ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. O 7 nota için 7 tane pedal var şu anda arplarda. Ve her pedal, mesela do pedalı do'yu bir yarım ses kalını alıyor. Bir de bir tarafa daha doğru bastığınız zaman da yarım ses tizleştiriyor. Yani böylece 3 ses çıkartıyor bir tel.
Yani bir kendi sesi, bir bemolü ve bir de diyezi. Yani bir yarım ses kalını, bir yarım ses incesi.
Evet. Aynen. Bu şekilde. Ama tabii böyle çalmak da çok kolay bir şey değil bunu. Yani iki elle tabii çalıyorsunuz. Diyez bemolleri çıkarmak için o pedalları sürekli kullanmak zorunda olmak bu enstrümanın çalışını zorlaştırıyor. Bu enstrüman için beste yapmak da oldukça zor.
Ne enteresan, aslında insan bir enstrüman yapıyor. Hani iyi ses çıkarabilecek, güzel, kulağa hoş gelen bir ses çıkaracak bir enstrüman yapıyor. Sonrasında da onun özelliklerine göre vücudunu ona adeta adapte ediyor ve o işin virtüözü oluyor.
Evet.
Yani mesela şimdi gitara, işte ben hani gitar çalmaya çalışıyorum. Gitarda ne yapıyoruz? İki eli kullanıyoruz. İşte bir el tellere vuruyor, bir el oradaki klavyedeki telleri bastırıyor. Şimdi burada mesela tabii ayak kullanılmıyor, yani öyle diyeyim.
O bastırma işini şey yapıyor burada.
Ayak orada pedal. Pedallar ayaklar pedallar, yardımıyla yapıyor.
Bir de disk var. O pedal tabii bir diski ittiriyor. Disk böyle bir mekanizma var. Onu sıkıştırıyor. Sıkıştırdığı zaman o da teli sıkıştırıyor. Telin boyu kısaldığı zaman örneğin sesi işte tizleşiyor veya uzadığı zaman kalınlaşıyor ses. Böyle
iki,
bir
mekanizması var. Mesela burada iki el aynı görevi görüyor değil mi Selim? Yani yanlış.
İki elde melodi ya da akor. Yani
tellere dokunuyor.
Tellere yani. Dokunuyor tabii.
Yani mandolin veya gitar veya bağlama gibi değil. Görevleri farklı.
Duruma
değil.
Göre sol el tabii ki eşlik yapıyor. Sağ el melodiyi yürütüyor. Şimdi şunu hemen ifade edelim. Arp enstrüman olarak çoğunlukla klasik müzikte kullanılıyor. Orkestralarda her eserde değil ama bazı eserlerde vardır. Genellikle de konçerto olarak konu olmuş. Yani konçerto biliyorsunuz klasik müzikte kullanılan bir tür. Bir enstrüman ya da iki enstrüman da olabilir ama genelde bir enstrüman solist. Arkada orkestra ona yarenlik ediyor, eşlik ediyor. Buna konçerto diyoruz. Üç bölümlüdür çoğunlukla bu format olarak. Arp konçertoları var. Fazla arp sonatı yok, onu söyleyelim. Ama arp için konçertolar var. Size bu akşam biz ünlü bir arpçıdan önce dinletmek istiyoruz. İspanyol arpçı Nicanor Zabaleta. 20. yüzyılda yaşamış bir müzisyen. Ve aynı zamanda eğitmen tabii ki. İlk dinleyeceğimiz konçerto François Adieu Boadieu'nun meşhur arp konçertosu. Boadieu Fransız kendisi, bir besteci. daha çok operalarıyla tanınmış ama bu Arp Konçertosu onu en fazla meşhur eden eseri. 1775-1834 yılları arasında yaşıyor ve bestelerini yapıyor. Aynı zamanda akort, piyano akortçusu olarak da çalışmış. Yani ekmeğini biraz da oradan kazanmış. Şimdi onun melodisi çok çok tatlı olan bu eserinin son bölümünü sizlere dinletmek istiyoruz. Arpçı Nicanor Zabaleta seslendiriyor.
Thank you.
Vadio Concerto en Fes tabii. 1980'lerden beri dinlediğimiz bir eser değil mi?
40 yıldır dinliyoruz.
Aklımıza geldi şimdi.
Muhtemelen arp müziğinin en güzel yapıtı. Yani benim açımdan bana sorarsanız
melodik olarak tabii.
Tereddüt etmeden söyleyebilirim.
Şimdi efendim yine Nicanor Zabaleta'nın yorumuyla arpçı Nicanor Zabaleta. Johann Sebastian Bach'ın solo keman için bir partitası vardır. Mi majör tonunda.
Onun yani uyarlamasını mı
çalıştı? Ondan bir bölüm, evet, prelüt bölümünü arp için düzenlemişler. Oradan dinliyoruz. Bir yandan mi majör partitayı dinlerken arpla ilgili konuşuyoruz Kerim'le. Şimdi arp gitar gibi, hatta piyano gibi altyapıyı sağlayabilen, hem armoni anlamında, armonik anlamda, hem de ritim anlamında sağlayabilen bir enstrüman. Dolayısıyla arp şimdiye kadar biz de sizlere hep böyle dinlettik solist olarak, ama genellikle bir eşlik çalgısı olarak, değil mi, kullanılmış.
Tabii yani şöyle diyeyim ki, tabii gitara göre muhtemelen ses volümü biraz daha fazla. Çünkü daha büyük hacimli bir enstrüman.
Ses aralığı da fazla.
Ses aralığı da tabii. Yani ses aralığı piyanoya yakın. Yani 7 oktav civarında.
Yani 7 oktav ne demek? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Böyle, bu şekilde 7 tane. Yani 7
do'dan
tane.
Si'ye kadar dediğimiz o 7 nota bir
oktav oluyor.
Oktav oluşturuyor. Bundan yani 7 kere de 49 gibi. Peki bir şey söyleyeceğim. Piyanoda her notaya bir tuş düşüyor. Yani beyaz ve siyah tuşlar var. Tabii arpta her notaya bir tel düşmüyor değil mi? Onu
düşmüyor. Arpta işte demin söyledim 47 tane tel olduğu için bir telin 3 tane işi oluyor yani. 3. Evet.
Şimdi 47 gibi oluyor yani değil mi?
Evet. Konçertolar yani solist olarak arpın kullanıldığı eserler, sonatlar da belki var. Pek fazla sonat yok arp için onu da söyleyeyim. Ama tabii birlikte çaldığı şeyler de var. Mesela arpla başka bir enstrüman düet yapabiliyor. Örneğin şimdi dinleyeceğimiz çok sevilen diye meşhur olmuş bir eserde olduğu gibi Mozart'ın Do majör flüt ve arp için konçertosu. Burada orkestra eşlik ediyor. Arp ve flüt karşılıklı olarak
söyleşiyor.
Biraz dinleyelim bu bölüm, bir bölüm oradan. Bu arada sevgili arkadaşımız ve dinleyicimiz Bilge Özel güzel bir mesaj yazmış, bize hatırlatmış. Çağatay Akyol, arpçı Çağatay Akyol'un bir yine albümünü hatırlatmış. Evet, o albüm de bende var. Yanlış söylemiyorsam eğer. Yani daha doğrusu yanlış anlamadıysam Çağatay Akyol'un Cihat Aşkın'la yaptığı, evet, nefis bir albümdür. Aslında demin ben şeyi söylerken onu kastetmiştim. Hani arp eşlik de ediyor kemana ve diğer enstrümanlara, eşlik saz olarak katkıda bulunabiliyor demiştim. O öyle bir albüm. Hani düşündüm aslında o albümden bir parçayı almayı ama herhalde sonra bir şekilde atladım. Teşekkürler Bilge.
Çok teşekkürler. Güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Mesaj panosu, Engelsiz Erişim Radyo'nun mesaj panosundan gelen mesajlardan birkaç tanesini, hepsini okuyacağız. Ama yine hemen şu an...
Adem Hoca yazmış galiba, değil mi? Evet. Yine okullarına bizi davet etmiş. Hocam inşallah, inşallah. İlk fırsatta diyoruz.
Zevkle, zevkle gelmek istiyoruz. Bizim müzik yapmış olduğumuz mekanlardan birisi İktisatlar Lokali'ne gelen... dostlarımızdan.
Birisi dedi yani lokal anlamında, değil mi? Yani mekanlardan birisinde biri, evet, gelen. Kim acaba gelen?
Oradan Fatoş Hanım, Fatoş Güven Hanım.
Öyle mi?
Yazmışlar. O lokalde söylediğiniz parçalardan birisini çalar mısınız diye.
Bu bölüm sonunda o zaman
enstrümanlarımızı elimize alıp çalacağız. Yine Fehmi hocamız yazmış. O da umut temasının altını çizmiş. Sanıyorum yanlış.
Kitap kulübüne geldi o yazı kerim. Evet. Onu tam şimdi yazarını
galiba kendisi paylaşmıştı.
Sanıyorum hoca paylaştı. Çok güzel bir yazıydı, bizim Bakırköy Kitap Kulübümüzün şeyinde paylaşıldı.
Elif Ünver Çırpan. Çok teşekkürler Elif. O da mesaj göndermiş. Deminki parçanız, söylediğiniz parça.
Serdar Ortacın'dı demiş. Onu, evet, doğru.
Doğru, çok doğru.
Yani biz Serdar Ortacı pek sevmedi.
Yani birbirine benzeyen hoplamalı zıplamalı parçaları vardı.
Ama arada böyle bir muhteşem şarkı yapıyor. Bir anda fikrimizi, gönlümüzü çalıyor.
Onun böyle öyle bir şarkısı var. Neyse.
Var.
Arp yüzünün ortasında Serdar
Hoca muhabbeti.
Değişik oldu ama. Ama bir şarkısı daha vardı onun. İstemem mi diyeyim. O da ilginçtir.
Yaparız yani, onu da bir gün. Evet. Yaparız. Yani güzel şarkıları var canım, müzisyenliği. Efendim arkada Mozart arp flüt konçertosu devam ederken şimdi biz sizlere ülkemizdeki arpçılardan biraz bahsedeceğiz. Bizim bildiğimiz kadarıyla, yani daha başkaları var, çok yeniler de var ama mesela bizim çocukluğumuzda bir arpçı dendiği zaman Sevim Berk gelirdi. Galiba şeyinde eşiydi, değil mi? Flütçü bir bey vardı. Mükerrem Berk. Flütist, evet. Onun eşiydi. Ve orkestralarda da, yani mesela İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda mı, Ankara Cumhurbaşkanı Senfoni'de mi, aynı zamanda oranın arpçısıydı sürekli. Hani o günkü orkestra konserinde arp eşliği ve arp katılımı varsa o olurdu Sevim Berk. Ayrıca da solist olarak da çalardı. Sonradan çıkanlar oldu. Şimdi günümüzde en çok belki ismi geçen isim Şirin Pancaroğlu. Aynı zamanda Arp Derneği'nin de başkanı kendisi. Şimdi onun bir albümü var. Çok hoş da bir albüm. Oradan size bir parça sunmak istiyoruz. Debussy diyeceğim geldi, bir dakika yanlışlık olmasın. Evet, Claude Achel Debussy'den bir eser sunacağız. Bu arada bir arpçımız daha var. Hem de bizim tanıdığımız bir arpçı. Bahar Göksu. Ondan da bahsetmek istiyorum. O da yeni bir albüm çıkarmış. Onu da bugün öğrendim. Bizi dinliyormuş sanırım sevgili Cem Şipal arkadaşıma da buradan. Bizim çok kadim dostumuz Cem'e selam ve sevgilerimizi yollayalım. Onun da akrabası oluyor Bahar Hanım. Yani o da şu anda günümüzün iyi arpçılarından birisi. Şimdi biz sizlere Şirin Pancaroğlu'ndan Döbisi'nin eserini sunuyoruz. Döbisi, Kulot Aşel Döbisi. Çok uygun bir parça yazmış arp için, değil mi? Böyle arpejler, akorlarla.
Zaten arp için bir eser yazıyor. Yani bütün enstrümanlar böyle ama arpı da tabii çok iyi tanımanız lazım. Hani neyi yapıp, yani neyin yapılabileceğini mi, neyin yapılamayacağını. Hani piyano için yazılmış bir eseri arpla sadeleştirmeden çalamazsınız belki.
Mesela.
Çünkü hani öyle anladım ben. Arp, piyano için. Piyanoda 10 parmağınızı aynı anda kullanıyorsunuz ama arpta bu ne kadar, hani 10 parmağı kullanırsınız da o 10 parmağın yöneteceği 10 tele acaba iki ayakla nasıl, hani
zor.
O diyezleri bemolleri hükmedersin. Şimdi, ama piyano da öyle değil, her şey arp, tek hazır yani.
Tabii ki hafif müzikleri kullanıyor. Mesela ben Andreas Vollenweider diye bir arpist biliyorum ki New Age tarzında müzik yapıyordu. Ondan bugün programa almadık ama
şey yok mu,
dinlenebilir.
Hani caddelerde deriz ki, o neydi o hanımın ismi?
Nilüfer söyler o
yok,
şarkı.
Yok hayır, yani onun orijinalini.
Hani Lorena
Makinet miydi?
O tabii onun da arpla. Şöyle şimdi İrlanda, evet. İrlanda deyince yani yanılmıyorsam İrlanda kökenli değil mi o sanatçı? Öyle Ya belki doğru belki yanlış ama ben hani şimdi buradan bir geçiş yapayım. İrlanda'da yani ayrı bir İrlanda arpı var mesela tarihte. Benim okuduğum notlarda bu vardı. İrlanda'da ayrıca bir arp yapılmış.
Şimdi arp deyince senin güzel bir komik bir hatıra geldi aklıma. Yani
bir anekdot, diyelim
evet. Arp tabii büyük bir enstrüman. Taşıması da zor. Biraz riskli filan da. İşte Sezen Aksu herhalde 80'li yılların ortalarında bir albüm yapıyor ve toprağı bol olsun rahmetli Onno Tunç aranjör. Ve bir parçaya arp koymuş. Yani illaki de burada arp olacak ve diyorlar ki mutlaka gerçek arp olacak. Hani işte bilgisayardan, klavyeden, yani orktan diyelim bir arp sesi olmaz.
Şimdi arp getiriliyor. Ben de hatırladım bu anekdotu. Arp geliyor fakat stüdyonun kapısından sığmıyor. Arp tabii büyük bir enstrüman. Stüdyolarının kapıları da ufacık oluyor bazen. Küçücük yerlerde böyle. Giremiyor içeri yani kalıyor orada. Onno Tunç tutturuyor. Olmaz diyor bu parçada arp olmazsa ben bu parçayı çıkartırım gibi bir şey söylüyor. Ne yapıyorlar biliyor musun sevgili dinleyenler? Stüdyonun yan duvarını kırıyorlar, yıkıyorlar. Oradan arp'ı sokuyorlar. Arp partisini çalıyor, kaydediyor. Çıkartıyorlar. Ondan sonra tekrar
bölmüşler duvarı.
Ustalara iyi iş çıkmış valla.
Şimdi aslında bak öyle deyince arp benzeri başka enstrümanlar aklıma geldi. Yani arp,
çenk var, çenk. Çok çenk ilginç var. Biliyor musun? Çenk.
Sonra bizim kanunda tabii kanun yatay duran bir enstrüman ama hani muhtemelen biraz mantık benziyor.
Evet.
Bir de başka bir şey de var. Santur vardır. Bir de ben bu Amerika'ya gittiğimiz zaman orada bir arkadaşın elinde görmüştük. Böyle masa üstü arpa gibi bir şey var.
Yani yatık.
Ya hayır, yatıklık anlamında değil. Böyle şey, çok küçük bir şey ve minik bir ses veriyor ama
arp sesi.
Arp yani arp tınısı var.
Evet.
Yani sesler uzuyor böyle falan. Çok tatlıydı yani.
Şimdi hüzünlü bir ana geldik. Bir değerli arpçımız vardı ki onu 2009 yılında kaybettik.
Ceren Necipoğlu.
Evet, Fatma Ceren Necipoğlu henüz 36 yaşındaydı. Öğrencileri vardı. Anadolu Üniversitesi'nde kendisi ders veriyor. Eğitmendi, öğretim üyesiydi.
Rio'da yapılan bir festivale katılmıştı. Bir performans yapmak üzere arabıyla.
Konser güzel geçmişti ve oradan yine arabıyla birlikte dönüyordu. Air France, Fransa Hava Yolları'nın bir uçağıyla Paris üzerinden ülkemize dönecekti. Ne yazık ki Atlas Okyanusu üzerinde uçak kalkışından sadece dakikalar sonra düştü denize, okyanusa çakıldı ve bu değerli sanatçımızı o kazada kaybetmiş olduk.
2,5 sene sonra da naaşı
bulunmuş.
Okyanustan
o da bir mucize.
Evet.
Ve tören yapılmış. Hatta biz onu YouTube'dan izledik. Yazarsanız çıkacak. Onu yine onun kaydettiği bir parçadan bir bölümle analım. Ruhun şad olsun.
Ceren. Thank you.
Efendim bizi Sevgi Gemici dinliyormuş. Yine radyomuzun programcılarından Doktor Ertan Yardımcı dinliyorlarmış. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Ve bu arada yine çok sevgili Zuhal, sana geçmiş olsun diyoruz buradan. Bir kez de bu hafta bir sağlık, bir operasyon geçiren sevgili minnaklardan, bizim ilkokul arkadaşlarımızdan Zuhal'i vallahi çok kucaklamak istiyoruz Zuhal'cim seni.
Annesi ve kardeşleriyle birlikte dinliyormuş. Evet, çok
selamlar,
mutluyuz bu akşam diyorlar.
Sağlığın, saatin inşallah yerinde olsun diyelim.
Sevgili Tarık Hoca ve Ayşen
Kumlalı.
Kumlalı iyi sezonlar dilemişler. Çok teşekkür ederiz.
Bizim satranç öğretmenimiz. Onlara da yine, selam ve saygılar.
Evet. Meltem Hanım ve Uğur Bey. Meltem ve Uğur Nayır çifti. Onlar da iyi sezonlar dilemişler. Hoş geldiniz.
Sağ olsunlar.
Sevgi Gemici.
Evet, onu söylemiştim.
Evet.
Sanıyorum, umarım unutmamışızdır. Belki birkaç isim daha var. Onları da şimdi not edelim. Bu arada ARP'la ilgili belki de son parça olabilir. Bakacağım. Ama size dinletmek istediğimiz parça çok ilginç bir yorum. Bu ARP tabii sadece klasik ARP'la sınırlı değil. Değişik ARP'lar var diyoruz böyle. Onlardan bir tanesi bu Güney Amerika'da kullanılan bir arp, Los Machigambos topluluğu. Bunları dinlediğiniz zaman o Latin müziklerin içerisinde böyle daha tiz sesli, biraz daha böyle nasıl söyleyeyim, hani uçarı bir arp var ama çok çok tatlı bir sesi var. İşte şimdi o arpı sunacağız. Sanki Paraguay arpı gibi.
Kalın sesleri geçiyor. O pek olmayan bir arp galiba, tizlere, bu değil mi? Daha çok evet, tizlere çıkan
ama kıvrak bir saz.
Koy bakalım, dinleyeyim. Nasıl? Ben de merak ettim.
Para, ismini söyleyemiyorum. Bir bakayım tekrar. Pajora Campana adlı parça.
Yine söyleyemedin. Neyse.
İşte yani ben yazıldığı gibi bir şey okudum ama olduğu kadarıyla. Ve bunu o kendi orijinal arplarıyla çalıyorlar. Thank you. Evet efendim, sevgili Öngen ailesine de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Güven, Fatoş ve ikiz kardeşlere. Ayrıca
evet, Fulya Kerem Hanım da yazmış. Canlı müzik dinlemek sizlerden çok keyifli diye teşekkür ediyoruz.
Bir canlı müzik istenmişti bizden. Bizim o müzik yaptığımız mekanlara gelen bir dinleyicimiz tarafından. Şimdi enstrümanlarımızı yine elimize alıyoruz o zaman biz. Ve bir şarkımız da bir Türk müziği şarkısı. Bu aralarda biz Türk müziği çalışıyoruz. Evde müzikler, yeni parçalara bakarken yani eskilere de döndük, hatta 80'lerin Türk müziği şarkıları geçen hafta da galiba, geçen programda da çaldık burada hatırladığım kadarıyla.
Evet, evet. İktisatlılar evinde de çalardık.
Çalardık tabii. Çalardık. Programın son bölümünde genellikle fasıl yapardık. Türk müziğine dönüş yapardık. Şimdi 80'li yıllardan bir şarkı seslendirelim. Evet, Engelsiz Erişim Radyo'dasınız ve Yelpaze programı devam ediyor.
Sevmeyi öğretemedim.
Edebiyat Köşesi. Bu hafta neler okuduk?
Edebiyat köşemize geldik sevgili dinleyenler. Biz bu hafta birkaç romanı bir arada okuduk değil mi Kerim? Öyle söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi öncelikle hemen o haberi verelim. Çarşamba günü kaç oluyor? 3 Kasım. 3 Kasım çarşamba saat 18'de Bakırköy Kitap Kulübümüzün aylık söyleşisi var. Bu toplantı online gerçekleşiyor. Skype üzerinden bir linkimiz var. İlk defa dinleyenlerimiz varsa eğer bu programla ilgili söyleşimizle ilgili söyleyeceklerimizi onlara nasıl bir şey önerebiliriz? Şunu önerebiliriz. Bakırköy Kitap Kulübü diye Facebook'ta bir grup var. Daha doğrusu bir sayfa var. Oradan takip edebilirler. Onun dışında WhatsApp grubumuz da var. Telefon numaralarını bize ulaştırırlarsa ekleyebiliyoruz. Çarşamba akşamki toplantıda üzerinde söyleyeceğimiz kitap
Cengiz Aytmatov'un bir eseri Gün Olur Asra Bedel.
Güzel bir eser. Gerçekten
evet,
biz
çok
bitirdik.
Güzel bir eser. Onu zaten bitirdik. Aytmatov çok akıcı yazan, çok canlı yazan bir yazım ustası.
Şimdi sanıyorum 15 gün önceki programda da biz bu kitaptan bahsetmiştik. Onun için burada çok ayrıntısına girmeyelim ama bu kitap okunduğu anda, yani kitabın sonunda bu şey, kitabı yayına hazırlayan kişi ya da tercüman diyelim herhalde, muhtemelen mütercimdir o. Demiş ki, yani bu kitapla birlikte mutlaka Cengiz Han'a Küsen Bulut adlı kitap da okunmalıdır demiş. Bunun devamıdır. Gerçekten de devamı gibi.
Devamı bile değil. Aslında bence o kitabın ortasında içinde yazılabilecek olan bir konuyu o dönemde Cengiz Aytmatov ya bence hani belki kitabın hacmi fazla büyümesin diye ya da muhtemelen mevcut konjonktürle ilgili olarak hani biraz daha sonra yayınlayayım diyerek ayırıyor. Ve aslında şöyle, yani o Gün Olur Asra Bedel kitabında geçen bir öğretmen var, ismi geçen. O tutuklanıyor ve götürülüyor. Daha sonra da öldüğü haberi geliyor. İşte onun oradaki o tutukluk hayatındaki yaşadıkları, çektiği aslında işkenceler diyelim.
Ama aynı zamanda da bunu bir hikayeyle bağlıyor. Bu Ebu Talib'in, yani bu şey öğretmenin yazdığı bir hikayeden bağlantıyla Cengiz Han'a bağlıyor. Cengiz Han ya bin, tabii kaç zaman önce, şu kadar bin yıl önce ne kadar bunu gördün de yazdın ama onun içinde yer aldığı, konuştuğu, oradaki bir olayı, hikayeyi anlatıyor.
Zaten efsaneler şeklinde.
Evet, evet öyle diyebiliriz. Şimdi biz bu kitabı da okuduk bu arada. Kısa bir kitap olduğu için Asra Bedel, Gün Olur Asra Bedel'in yazısı.
Tavsiye ederiz.
Getem'de görmengi arkadaşlarımız için tavsiye edeceğimiz yorum Türgök'ün seslendirmesiyle yapılmış kayıt. Şimdi ondan bir kısa bölümde dinletebiliriz.
Cengiz Han'dan değil mi?
Cengiz Han. Tamam. Cengiz,
güzel bir kayıt olmuş.
NATO.
Ayrım 2.
Cengiz Han'ın 500 kişiden oluşan özel muhafız birliği de o büyük hareketin ortasında yüzen bir ada gibi yer alıyordu. Ama Cengiz Han onların arasında değildi. Önde yalnız gidiyordu. Dünyanın hakimi özellikle sefer sırasında çevresinde kalabalık bulunmasından hoşlanmazdı. Önünü görmek ve harekatı düşünmek için sessizlik ve yalnız olmayı isterdi. Cengiz Han çok sevdiği rahvan yürüyüşlü Kuba atındaki atına binmişti. Derisi aşınmış çakıl taşı gibi parlayan, göğsü ve cıdavları güçlü, ak yeleli, kara kuyruklu, yumuşak, rahvan yürüyüşlü bir at idi bu. Dünyanın yarısını bu at üzeri.
İkinci bir kitap daha okumaya başladık. Bu henüz Getem'e ulaştırılmadı çünkü okuması birebir devam ediyor. Kitabın ismi Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var. Kitap Osman Balcıgil. Tipik bir Osman Balcıgil yapıtı diyelim. Aslında roman ama gerçekte bir belgesel diyebiliriz içeriğiyle.
Tam Türkiye'deki 68 kuşağı olayları ve üniversitedeki işte o gençlerin yapmış olduğu boykotlar, eylemler
ve daha sonra silahlı eyleme kadar dönüşecek olan başlayan hareket, o gençlik hareketi ve bu arada o dönemde işte komünizm tehlikesi olarak verilen veya empoze edilen, özellikle de hani hükümetler tarafından ve
Amerika tarafından
başta
gizli servisler tarafından Türkiye'ye empoze edilen ve
bizim buradaki insanlarımızı, gençlerimizi birbirine düşüren, ayıran, ikiye hatta daha da fazla sayı ayıran, yani solcular var, sağcılar var, tamam ayrıldı ama solcular da kendi içinde fraksiyonlara bölünüyor. Sağcılar solculara, solculara sağcılara vuruyor. Bir süre normal böyle eylemler gibi görünürken daha sonra silahlı çatışmalara dönüşüyor ve ondan sonra bilmiyorum, yaşı müsait olanlar var aramızda. Hepimizin 1970 ile 80 arasında o acıyla, hüzünle hatırladığı kardeş kavgası, her gün üniversite, evet, üniversite öğrencileri, hocalar dahil olmak üzere ölen birçok insan. İşte bunun anlatımı bayağı güzel, gerçekleri bizlere hatırlatan ya da bilmiyorsak, farkına varmadıysak onun farkına varmamızı sağlayan bir kitap. Ben oldukça beğendim kitabı. Seslendirmesini Pınar Hanım yapıyor. Pınar Çelik denen seslendiriyor. Zaten Pınar Hanım hemen Osman Balcıgil'in bütün kitaplarını seslendirmek üzere, yani yola çıktı diyebilirim. Devam ediyor. Şimdi bu kitabın kaydı da zannedersem Kasım ayı içerisinde bitecek. Kasım ayının sonuna doğru GTM'e ulaşmış olur. Oradan da kısa bir bölüm dinleyelim.
Birinci ayrım. Kitabın adı Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var. Yazarı Osman Balcıgil. Sayfa sayısı 469. Türü roman. Birinci baskı Eylül 2021 İstanbul. Yayın evi Destek Yayınları. Ön kapak betimleme. Bir fırça darbesinin dalgaları üzerinde sayfanın derinliklerine doğru gittikçe küçülerek kendini tekrarlayan genç bir hanımın silüeti yer alıyor. Etrafındaki yapraksız ağaç eskizleri ve fırça darbesinin sarı rengi adeta bir sonbahar fotoğrafı izlenimi yaratmış. Resmin üst yazısı Osman Balcıgil, Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var. Arka kapak yazısı. Osman Balcıgil'in kaleminden soluk kesen bir dönem romanı. Tarihsel gerçeklere %100 sadık kalarak. 68 kuşağının kanla, irfanla yazdığı, aşkla bezediği büyük destan. 1960'lı yılların sonlarında yaşanan büyük altüst oluşa kimler, hangi nedenlerle nasıl yön verdi? CIA ve MIT, son 20 yılımıza damgasını vuran siyasal İslamcı düzenin temellerini o günlerde nasıl attı? O tarihte seccadelerini...
Evet, çok ilginç bir kitap. Okumaya davet ediyoruz biz de herkesi. Şimdi Kerim, sen bir haber verirsin herhalde, satranç haberi.
Evet, önümüzdeki hafta Dünya Satranç Federasyonu FIDE organizasyonuyla bir engelliler arasında online bir dünya şampiyonası başlıyor. Cuma günü başlayacak. Buna bizler de kaydolduk. 9 gün süreyle her gün saat 15'te, öğleden sonra saat 3'te yaklaşık 2,5 saat sürecek olan bir maça oturacağız online olarak. Bu turnuvaya görme engellilerle beraber fiziksel engelliler, işitme engelliler, yani bütün engel gruplarından birer rapor göndererek katılımcılar yarışabilecekler turnuvada.
1 Kasım yarın en son başvuru tarihi. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Şimdi bir haber vardı.
4 Kasım'da da bir deneme maçı yapılacak. O online siteyi kullanabilmekle ilgili.
Evet. Şimdi en son enstrümanlarımızı yine elimize alalım. Programı bir şarkıyı da bizim yapacağımız bir söyleyeceğimiz bir şarkıyla kapatacağız. Yalnız benim geçen defa da aklımdaydı ama söylemeyi unutmuştum. Uzay yoluyla ilgili bir ilginç bir haber vardı. Ya daha doğrusu Uzay Yolu dizisinin orijinal serisinin kaptanı ile ilgili.
Kaptan Kirk. William Shatner.
William Shatner uzaya çıktı. Belki çoğunuz da okumuşsunuzdur.
90 yaşında.
Biliyorsunuz artık uzay yolculukları başladı. Böyle gidiyorsun, geliyorsun 12 saat. Bastırıyorsun parayı. Tabii bu herhalde William Shatner için söz konusu diyor. Bir davetli var gitti oluyor ama. Ondan sonra demiş ki ya bu şansı yakaladığım için bu yaşta çok mutluyum. Hani gibi bir söz etmiş. Biz de tabii uzay yolunu seyrettiğimiz için çok mutluyuz. Bir uzay yolu sever. Trakiler deniyor değil mi uzay yolu severler Kerim?
Evet.
Traki, biz de kendimizi birer traki olarak kabul ediyoruz. Yaklaşık 50 yıldır uzay yolunun bütün dizilerini, bütün filmlerini, serilerini bazen defalarca dinliyoruz, izliyoruz. En sonda neyi bitirdik? Discovery. Daha geçen hafta bitirdik. 42. bölümüyle sevgili Ahmet arkadaşımıza da buradan bir selam yollayalım. Bizi dinliyor mu bilmiyorum ama Ahmet.
Doktor Ahmet Ergin.
O bize bu dosyaları buluyor, internetten ulaştırıyor. Böyle efendim bizler de zamanımızı geçiriyoruz. Bir programımızın daha sonuna geliyoruz Yelpaze'nin.
Enstrümanlarımızı elimize alıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazar gecesini bizimle paylaştığınız için tekrar şükranlarımızı ifade ediyoruz.
İki hafta sonra yeniden buluşmak dileğiyle.
Tebessüm o bahar gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular eksilmesin yüzünden o tebessüm o bahar Tanrı seni korusun kem gözlerden saklasın Artmasın saçını şu geçen zalim yıllar Artmasın saçını şu geçen zalim yıllar Sen güzel bir kelebek Sen nadide bir çiçek Sen güzel bir kelebek Sen nadide bir çiçek Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek Neşeyle dolusun Kader hep gülsün sana Mutluluk gölgen olsun Tuttu ufkun altın olsun. Gönlün neşeyle dolusun. Kader hep gülsün sana. Mutluluk gölgen olsun. Layıksın sevilmeye, layıksın övülmeye. Seni üzüp ağlatan hasret kalsın gülmeye. Seni üzüp ağlatan hasret kalsın gülmeye. Sen güzel bir kelebek, sen nadide bir çiçek. Sen güzel bir kelebek, sen nadide bir çiçek. Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek. Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek. Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.